Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Leyl Suresinin 1 ila 11. ayetlerini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Sarıp örttüğü zaman geceye andolsun. Parıldayıp aydınlandığı zaman gündüze. Erkeği ve dişiyi yaratana. Gerçekten sizin çabalarınız darmadağınıktır. Fakat kim verir ve korkup sakınırsa ve en güzel olanı doğrularsa, biz de onu kolay olan için başarılı kılacağız. Kim de cimrilik eder, kendini müstani görürse ve en güzel olanı da yalan sayarsa, biz de ona en zorlu olanı, azaba uğramasını kolaylaştıracağız. Tereddi edeceği, baş aşağı düşüşe uğrayacağı zaman, malı ona hiçbir yarar sağlamaz. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Aban 1400, Hicri Kameri 12 Rebiyusani 1443 ve Miladi Takvimle 18 Kasım 2021 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi arkadaşım Ahmet Eş ile birlikte sunacağımız sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarının ardından sırasıyla tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, İmam Hümeyni Mektebi'nde, farklı bir açıdan kutsal savunma yılları ve kalıcı ıtır adlı programlarımızı dinleyeceksiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın tutumu Irak'ın bağımsızlığı ve halkın hakimiyetinin kurulması yönündedir dedi. Fatih Ravancı, Amerika ve 3 Avrupa ülkesi nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerini çiğnediler açıklamasında bulundu. Amerika, İran'da din özgürlüğü konusundaki asılsız iddiasını tekrarladı. Akdeniz'de İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı düştü. Belarus'un Brüksel Büyükelçiliği ateşe verildi. Şimdi haberler.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ayetullah Seyyid İbrahim Reisi, Irak Başbakanı Mustafa El-Kazim ile telefon görüşmesinde İran'ın ilkesel ve sabit tutumunun Irak'ın bağımsızlığı, güvenliği ve halk egemenliğinin kurulmasına destek olduğunu belirterek Irak'ta sorunların yasal ve şeffaf şekilde çözülmesini desteklediklerini söyledi. İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi görüşmede iki tarafın eski ve yakın ilişkilerini işaretle İran'ın her zaman Irak devleti ve milletinin yanında yer aldığını belirterek Irak'taki birlik ve beraberliğin stratejik bir konu olduğunu ve zedelenmemesi gerektiğini söyledi. Reisi, bölge milletlerinin düşmanları Irak halkının istikrar ve ilerlemesini istememektedir ve çeşitli fitnelerle kötü emellerini gerçekleştirmek istiyorlar ve bundan dolayı herkes komplolar karşısında uyanık olmalıdır dedi. İran Cumhurbaşkanı Reisi, Irak'ta istikrar ve huzurun sağlanması için tüm kapasitelerin kullanımının gerekli olduğunu belirterek, seçimler Irak halkının kendi kaderini egemenlik için önemli bir kazanımdır ve her zaman milletlerin kaderinin oy sandıklarında belirlenmesine vurgu yapmışızdır ve bu yönde her türlü ihtimalin, affedersiniz, siyasi süreçler ve yasal ile şeffaf şekilde çözülmesine destek veriyoruz. Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi de İran'ın ülkesine verdiği desteklere teşekkür ederek İran'ın ülkesine bakış açısının her zaman istikrar ve güvenliğin sağlanması yönünde olduğunu söyledi.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı İran'ın nükleer faaliyetleri ve programı hakkında yeni bir rapor yayınladı. Ajans, dün yayınladığı raporda Tahran'ın zenginleştirilmiş uranyum rezervlerini arttırdığını ve Tahran'ın nükleer anlaşmayı ihlal ettiğini ileri sürdü. Ajansa göre İran'ın %20 oranında zenginleştirilmiş uranyum rezervleri yaklaşık 148 kilograma ulaştı. Ajansın bu iddiaları Tahran'a yönelik yaptırımları kaldırmak için nükleer anlaşmanın geri kalan tarafları ve İran arasında görüşmelerin bu ayın sonlarında yapılması öncesinde gündeme geldi. Bu arada İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Ali Bagheri yaptırımların kaldırılmasını görüşmek üzere geçtiğimiz günlerde Paris, Berlin, Londra ve Madrid'e gitmişti.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu sorumlusu, Tahran ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı hakkında aceleci yorumlar konusunda uyarıda bulundu. İRNA Ajansı'na göre İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu'nun başkanı Muhammed Rıza Gaibi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin son raporuna atıfta bulunarak, ajans üye ülkelerinin nükleer anlaşmayla ilgili olarak her türlü aceleci veya siyasi amaçlı yorumlardan ve açıklamalardan kaçınmaları gerektiğini söyledi. Gaibi şöyle dedi: "Ajansın nükleer anlaşmanın uygulanmasına ilişkin yeni 3 aylık raporunda bu kurumun İran'ın ilgili yükümlülüklerine ilişkin doğrulama ve izleme faaliyetlerini sürdürdüğü açıklandı." İran İslam Cumhuriyeti'nin Viyana'daki Birleşmiş Milletler Misyonu sorumlusu, ajans raporuna göre Natanz ve Fordo'daki zenginleştirme faaliyetleri ajansın bilgisiyle devam ediyor dedi. Gaibi ayrıca İran'ın teknik görüşleri ile ajans arasındaki farklılıklara rağmen iki taraf arasındaki sorunların nihai çözüm amacıyla iki taraf arasında bu alandaki görüş alışverişleri devam ediyor dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahti Ravancı, Amerika ve 3 Avrupa ülkesinin kapsamlı ortak eylem planı nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütleri yerine getirmemelerinin inkar edilmez bir gerçek olduğunu söyledi. Tahti Ravancı, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın yıllık raporunun onaylandığı oturumda yaptığı konuşmada eğer tüm COEP tarafları etkili ve tam bir şekilde taahhütlerini yerine getirirlerse ve bu doğrulanırsa ve bir daha taahhütlerini çiğnemeyecekleri yönünde garantiler verilirse İran nükleer anlaşmayı tam bir şekilde uygulamaya hazırdır dedi. Tahti Ravancı, Amerika'nın COEP'ten çekilmesine ve yasa dışı yaptırımlar uyguladığını ve 2231 No'lu Güvenlik Konseyi kararını ayaklar altına aldığına işaretle nükleer enerjinin ülkelerin sosyal ve ekonomik gelişmesindeki rolüne değindi. Bunun NPT ve ajans düzünde yer aldığını, ajansın ana görevlerinden birinin üye ülkelere barışçıl nükleer enerjiden yararlanmaları yönünde yardım etmesi olduğunu söyledi. İran temsilcisi, İran ve ajans arasında yakın işbirliğine değinerek ajansın en fazla denetimi İran'da yaptığını, İran ile ajans arasında sorun olmadığını, bunun ajans başkanı raporunda da onaylandığını fakat ajansın tarafsızlığı, profesyonelliği ve bağımsızlığının zedelenmemesi gerektiğini söyledi.
Amerika Dışişleri Bakanlığı yıllık raporunda bir kez daha İran'ı kasıtlı olarak dini özgürlükleri ihlal eden ülke olarak nitelendirdi. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika Dışişleri Bakanlığı çarşamba günü bir kez daha İran'ı herhangi bir kanıt sunmadan dini özgürlük adlı yıllık bir raporda dini özgürlükleri ihlal etmekle suçladı. Amerika Dışişleri Bakanlığı ayrıca Rusya'yı da Çin, Eritre, Kuzey Kore, Pakistan ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere birçok ülke ile birlikte Washington'un ciddi din özgürlüğü endişelerinin kaynağı olan ülkeler listesine ekledi. Rapor 1998 yılında Amerika Kongresi tarafından kabul edilen Amerikan Din Özgürlüğü Yasası uyarınca yıllık olarak hazırlanmakta ve Amerika Yasama Meclisi'ne sunulmaktadır. İran İslam Cumhuriyeti Amerika Dışişleri Bakanlığı'nın yayınladığı sözde dini özgürlük raporlarını hiçbir zaman gerçekçi bulmamış ve bunların siyasi baskı amacıyla hazırlandığını belirterek itiraz etmiştir.
İran'ın Birleşmiş Milletler Temsilci Yardımcısı ve Elçisi, uluslararası toplumun terör rejimi İsrail'i çok sayıda Filistin'in kanını döken suçlu olarak görmesi gerektiğini söyledi. Zehra Erşadi, İran'a karşı hazırlanan insan hakları tasarısına tepki olarak yaptığı konuşmada şöyle dedi. Üçüncü komite tarafından oylanacak olan bu ön yargılı ve yapıcı olmayan tasarı, dürüst olmayan ve savunulamaz bir siyasi harekettir ve başkalarının İran'a fobiyi kasten kışkırtma düşmanca politikasını yansıtmaktadır. Erşad'a ayrıca şöyle dedi: Kanada, Amerika ve katil ırkçı İsrail'in ve bazı batılı ülkelerin karar taslarının ana destekçileri olması, ırkçılık ve işgalciliğin ana destekçileri ve yerlilere karşı feci cinayetler işleyenlerin başkalarına insan haklarına riayet etmeleri için vaaz vermek hedefiyle bir araya geldiklerini göstermekte. Üye devletlerin çoğu siyasi hedeflere ulaşmak için insan haklarını araç olarak kullanımını defalarca reddetmiş ve diyalog, katılım ve yapıcı işbirliği yoluyla tüm ülkelerde insan haklarını geliştirme ve koruma ihtiyacını vurgulamıştır diyen Erşadi, İran mevcut ve kaçınılmaz gerçekleri anlamak için her zaman saygılı ve adil bir diyaloğa katılım çağrısında bulundu dedi.
İran İslam Cumhuriyeti ve Yargı Erkeği İnsan Hakları Merkezi Sekreteri, Amerikalı şarkıcılardan birinin konser sahnesindeki İğrenç hareketini insan onuruna yönelik bir rezillik olarak nitelendirdi. İran Press'in haberine göre Kazım Garibabadi, çarşamba gecesi bir Amerikalı şarkıcının konser sahnesindeki çirkin davranışına tepki olarak Twitter sayfasında şunları yazdı: Yaşanan olay, diğer ülkelerde insan haklarını koruduğunu iddia eden bir ülkede insan onurunun ve değerlerinin ayaklar altına alınmasıdır. Amerika'nın insan haklarını desteklediği yönündeki iddialarını çok duyduk diyen Garibabadi, Amerikalı şarkıcı Sofia Uristan'ın son olayına bireysel özgürlükler açısından bakılmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Brass Against adlı müzik grubunun solisti geçtiğimiz günlerde sahnede hayranının yüzünü işledi. Bu ahlaksız hareket medyada birçok kişi tarafından eleştirildi.
İran kamu baş denetçisi ve İslam ülkeleri ombudsmanı müdür vekili bugün küresel emperyalizm insan haklarına siyasi bir yaklaşım getiriyor ve bazı durumlarda bu taktiği bağımsız ülkelere karşı kullanıyor dedi. Zebullah Hudayan, Türk Ombudsmanı Başkanı ve İslam Ülkeleri Ombudsmanı Başkanı Şeref Malkoç'la bir araya geldi ve Türkiye'nin insan hakları alanındaki teklifine sıcak baktıklarını belirterek, İran ve Türkiye arasında bu alanda işbirliği çok etkili olabilir ve İslam ülkeleri için İslam'ın zengin bir insan hakları kaynağı olduğu ve İslam ülkelerinin kendi kaynaklarına güvenmeleri gerektiği unutulmamalıdır dedi. Şeref Malkoç da İslam Ülkeleri Ombudsman Derneği'nde İran ve Türkiye Ombudsmanı arasındaki işbirliğine vurgu yaptı.
İran İslam Cumhuriyeti Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri savaş uçakları dünyadaki en son teknolojilerle donatılmıştır dedi. Tuğgeneral pilot Hamid Vahedi, İran İslam Cumhuriyeti hangarının farklı bölgelerini incelemesi sırasında birimin uçakları rehabilite etme kabiliyetini değerlendirdi. Hava Kuvvetleri Komutanı, özellikle askeri sektörde uygulanan baskıcı yaptırımlar göz önüne alındığında rehabilitasyon, askeri yaptırımlarla mücadelenin en önemli yollarından biridir dedi. Tuğgeneral Vahedi, Ordu Hava Kuvvetleri'nin vefakar ve çalışkan personeli iç yeteneklere dayanarak tüm uçakları çalışır durumda tuttu dedi. Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri'nin onarım, rehabilitasyon ve yapılanma alanında kendi kendine yeterli hale geldiğini ve dışa bağımlılığının kalmadığını belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir sonraki seçimleri muhalefetin kazanması halinde Türkiye'nin kaosa gireceğini söyledi. Erdoğan, partisinin çarşamba günü düzenlediği toplantısında ana muhalefet partisi CHP ülkemize zarar veren bir oyun oynuyor dedi. Erdoğan, CHP yönetenler kendilerine faydalı görünen ama ülkemize de bir o kadar zararlı bir oyun oynuyorlar dedi. Erdoğan, kazanırlarsa Türkiye'nin sonu belirsiz bir kaos içinde olacak. Bunu biz söylemiyoruz, tarih söylüyor bu. Eski Başbakanı Aslan ve ülke gençliğini dar ağacına gönderen bir dizi darbenin hikayesidir dedi. Yapılan son anketlere göre Türkiye'de liranın değer kaybetmesi ve ekonomideki çıkmazdan ötürü halkın Erdoğan ve AK Parti'ye desteği son 3 yıldaki en düşük seviyeye geriledi.
Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği desteği yineledi. Taslim Haber Ajansı'na göre Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün yaptığı açıklamada Bakü ile Erivan arasında yaşanan gerginlikle ilgili olarak Ermenistan'ın barış istemediğini ve savaş aradığını söyledi. Çavuşoğlu, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin yalnız olmadığını söyleyerek Ermenistan'ı eleştirdi. Bu arada Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Ermenistan ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni gerginlikten kaçınmak için sınırlarını mümkün olan en kısa sürede tanımlamaya çağırdığını söyledi. Zaharova, Moskova'nın Bakü ve Erivan'ı temkinli davranmaya, yeni olayları önlemeye ve tüm anlaşmazlıkları yalnızca siyasi ve diplomatik yollarla çözmeye çağırdığını söyledi.
Türkiye'nin 17 Kasım 2021 günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Buna göre son 24 saatte 358.784 COVID-19 testi yapıldı. 23.867 kişinin testi pozitif çıktı. 229 kişi yaşamını yitirdi. İyileşenlerin sayısı ise 28.543 oldu. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı ise 118.883.070 doza yükseldi.
Güvenilir kaynakların Filistinli gruplara dayanarak verdikleri haberlere göre, direniş grupları terör rejimi İsrail'in Gazze yönelik herhangi bir askeri saldırısına karşı koymak için maksimum alarm durumuna geçtiler. Filistin El-Yom, güvenlik durumunun tehlikeli olduğuna ve Siyonistlerin Gazze şeridine karşı askeri müdahalede bulunabileceklerine veya direnişin önde gelen üyelerine suikast düzenleyebileceklerine dair güçlü işaretler ve sinyaller aldıktan sonra Gazze'deki Filistinli grupların askeri ve istihbarat güçlerinin en üst seviyede alarm durumuna geçtiklerini bildirdi. Kaynaklara göre direnişin güvenlik birimleri birkaç gündür Gazze şeridi çevresindeki Siyonistlerin güvenlik, istihbarat ve askeri hareketlerini, Siyonist casus uçaklarının Gazze şeridinde sürekli uçuşunu ve Gazze'deki günlük hareketlerini izliyor. Kaynaklar direnişin son zamanlarda İsrail ordusunun herhangi bir ani hamlesini engellemek için 24 saat süren manevraların hızlandırıldığını da vurguladı.
Medya kaynakları Yemen kuvvetlerinin Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın konutuna hava saldırısı düzenlediğini bildirdi. El-Ahd El-Cedid web sitesine göre Yemen Ordu Güçleri ve Halk Komiteleri geçtiğimiz günlerde Suudi Veliaht Prensi Muhammed Bin Salman'ın Neom kentinde ikametgahını hedef aldı. Yemen ordusu ve halk komitelerinin saldırısı Bin Salman'ın yeni ve gelişmiş Neom kentindeki saraylarında güvende olmadığını gösteriyor.
İngiliz donanmasına ait F-35 savaş uçağı Akdeniz'de düştü. Uçaktan atlayan pilot güvenli şekilde HMS Queen Elizabeth gemisine geri dönerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İngiliz basınından soruşturmanın teknik ya da insani hata üzerinde yoğunlaşacağı belirtiliyor.
Sudan ordu güçleri dün askeri darbeyi protesto eden göstericilere ateş açtı. Sudan ordusunun bu saldırısında en az 10 protestocu ölürken çok sayıda protestocu yaralandı. Sudan'da 25 Ekim'den bu yana ölü sayısı 30'a yükseldi.
Ve Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Belarus Büyükelçiliği kimliği belirsiz kişiler tarafından saldırıya uğradı. Merhaba Ajansı'na göre Belçika'daki Belarus Büyükelçiliği çarşamba günü yayınladığı bildiride kimliği belirsiz saldırganların Brüksel'deki Belarus Büyükelçiliğine saldırdığını ve Büyükelçilik binasını ateşe verdiğini bildirdi. Saldırının ardından Belarus Büyükelçiliği, müracaatçıların konsolosluk görevlerini yerine getirmelerini geçici olarak askıya aldı.
Burası Tahran Radyosu İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kıymetli dinleyicilerimiz, sabah yayınımızın haber saatini dinlediniz. Değerli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz İslam İnkılabı rehberi açısından genç yeteneklerin rolü etrafında. Dün sabah ülkenin üstün yetenekleri ve seçkin genç bilgilerini kabul eden İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bilim camiasının ve seçkinlerin çeşitli sorunlara bilimsel çözümler bulmaya odaklanması gerektiğini vurguladı. Ayetullah Hamine'yi seçkin bilginlerin bu alandaki rolünün önemiyle ilgili 3 hedefe işaret ederek İran halkı genç yeteneklerin kapasitesi, ülkenin dünya bilimiyle arasındaki boşluğu doldurma ortamını oluşturabilir. dünyanın bilim sınırlarını aşabilir, yeni bir İslami uygarlık oluşturarak ülkenin parlak geleceğini gerçekleştirebilir dedi. İslam İnkılabı rehberinin vurguladığı üç büyük hedef, üstün yetenekleri ve seçkin genç bilginlerin kapasiteleri ve yeteneklerinin kullanılmasıyla ilgilidir. Bu üç büyük hedef ülkede bilimsel büyümenin statüsünü ve bilimsel otoritesini ve sürdürülebilirliğini sağlamak için stratejik öneme sahiptir. İran'ın İslam İnkılabı zaferi ardından bilimsel kazanımları, ülkede bilgi tabanlı çalışmaların artması, bilimsel kriterlerin gelişmesini gösteriyor. Fakat bu parlak yolun sürdürülmesi, İran İslam Cumhuriyeti nizamının yumuşak gücü sayılan ülkenin bilimsel gelişmesi yolu üzerindeki engelleri aşmak ve zorluklara karşı direnmeyi gerektiriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamine'yi bu bağlamda yaptığı hatırlatmada, İran halkı potansiyel olarak üstün zeka bir millettir. Bu yüzden eskiden beri sömürgecilerin aşağılayıcı yumuşak savaşının hedefi olmuştur ki kendi yetenekleri ve kabiliyetlerini unutsun ve hatta inkar etsin ve biz yapamayız büyük yalanını kabul etsin hatırlatmasında bulundu. İslam İnkılabı sömürgecilerin halklara güçsüzlüğü empoze etmekten birbirini tamamlayan iki hedefin gaflet ve yağma olduğuna işaretle, gafletin yağmanın başlangıcı ve yağmanın da milletleri kendi kapasiteleri ve kabiliyetlerinden gafletini arttırdığını belirtti.
İran düşmanları son yıllarda felç edici yaptırımları, sabotajlar ve İranlı bilim insanlarına suikast düzenleyerek onları şehit etmek gibi çeşitli seçeneklerle ülkenin ilerlemesini engellemeye çalıştılar. Onlar ayrıca nükleer bilim, füze ve İHA gücünü tehdit göstermekle kendilerince İran'ı geri kalmışlık ve bağımlı döneme geri götürmeye çalışıyorlar. Fakat İran halkı güçlü adımlar ile birçok bilim zirvelerini fethederek istikbara, ilerleme ve gerçek iktidara layık olduğunu gösterdi. Bilimsel araştırma enstitüleri tarafından yapılan en son bilimsel sıralamalarda İran şu anda dünyanın en iyi 20 bilim ülkesi arasında yer alıyor. İslam Cumhuriyeti ayrıca geçtiğimiz yıl COVID-19 virüsünün dünyaya yayıldığında yaptırımlara ve ekonomik baskılara rağmen aşı üretimi alanındaki bilimsel yaratıcılığını geliştirmeyi başardı. Gerçi istatistikler son 10 yılda en hızlı bilimsel büyüme oranının İran'da olduğunu gösteriyor. Fakat bilgiye dayalı şirketlerin gayri safi yurt içi hasılatı içindeki payının %1'den az olması ise İslam İnkılabı rehberinin bu gelişmenin 3 ila 4 yıl içinde en az %5'e ulaşmasını vurgu yaptığı önemli bir konudur. Açıkçası bu yönde hareket etmek iki tamamlayıcı ve birbirine bağlı akım gerektirir. Birincisi, ilerlemeye çalışmak ve ilerlemeyi sürdürmek için hayal kırıklığına uğramamak ve gelecek için umut motivasyonu korumaktır. İkincisi, bu harekette genç yetenekler ve kabiliyetleri her alanda kullanmaktır ve İslam İnkılabı rehberinin tabiriyle bilimsel yaratıcılık aşamasına girmek. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'nin de açıkça belirttiği üzere, günümüzde ülkede genelde başkaları tarafından yaratılan bilimsel dalların bir parçası olan önemli bilimsel çalışmalar yapılıyor. Halbuki buna ilaveten yaratıcılık ve yenilikçilikle doğanın bilinmeyen kurallarını keşfetmek ve ilim üretmekte yenilikçi olmak gerekir. İslam İnkılabı rehberinin sözleri bu açıdan aslında ülkenin parlak geleceğinin tahakkuk bulması ve bilimin küresel sınırlarını aşmak ve yeni bir İslam medeniyeti yaratmak için bilimsel gelişmenin yol haritasıdır.
Kıymetli dinleyicilerimiz, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Arabistan yetkilileri ve medyanın Yemen açıklamalarındaki çelişkiler etrafında. Yemen halkı arasında oteller hükümeti olarak bilinen Mustafi ve Firari hükümete bağlı güçler 10-11 Kasım günlerinde Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı paralı güçlerle birlikte ülkenin stratejik batı ili olan Hudeydenen El-Huha kentine kadar geri çekildiler. Bu süre zarfında Suudi yetkililer sessizliğini sürdürürken haber çevreleri bu konuda ortam oluşturarak bu girişimin 2018 yılı Stockholm Anlaşması çerçevesinde gerçekleşeceğini iddia etti. Bu arada saldırgan Arap Koalisyonu'nda yayınladığı bildiriyle bu iddiayı vurgularken söz konusu bölgelerin uluslararası anlaşma çerçevesinde idare edildiğini ve Stockholm Anlaşması'nın söz konusu bölgeleri sivil saydığı için buradaki sivillerin güvende olduğunu iddia etti. Diğer yandan saldırgan Suudi Koalisyon Sözcüsü Turki El-Maliki geçen gün bu konuya değinmiş, söz konusu güçler ve Mansur Hadi'ye bağlı unsurların operasyon bölgesine yer değiştirmesi ve konuşlanmasının askeri bir program çerçevesinde yapıldığını, bu bağlamdaki kararın koalisyon ortak güçleri komutanlığı ve tüm cephelerde Yemen müstafi hükümetine destek için yapıldığını söyledi. Aslında Turki El-Maliki'nin açıklaması Suudi haber çevreleri ve saldırgan koalisyonunun bildirisine karşı yapılırken, geri çekilmenin Stockholm Anlaşması çerçevesinde yapılmadığı başka hedefler amaçladığını gösteriyor. Söz konusu güçlerin geri çekilmesi birçok gözlemci ve hatta bizzat o güçleri şaşırtacak kadar hızlıydı. Hatta onlardan bazıları karşılıklı ihanet ve komplo suçlamasında bulundu. Zira birkaç yıl önce en yoğun saldırılar ile işgal edilen bölgeler tekrar Yemen Ulusal Kurtuluş Hükümeti'nin kontrolü altına geçmiş, üstelik hiçbir çatışma yaşanmadan bu önemli bölgelerde konuşlanmışlardı.
Aslında burada dikkat edilmesi gereken ise geri çekilmenin en muhtemel nedeni olarak daha önce Mağrib çatışmasının gösterilmesidir ve Maliki'nin sözleri de bu iddiayı doğruluyor. Maliki açıklaması Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri güçlerinin Mağrib ilinde yaşanan gelişmelerden duydukları endişe nedeniyle onların bu kararı almasını gösteriyor. Nitekim El Meyadin kanalı Yemenli kaynaklardan naklen Suudi koalisyonun batı kıyıdan geri çekilmesi Amerika ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin San'a'nın kuzeydoğusunda bulunan Mağrib gelişmelerden duyduğu endişe nedeniyle gerçekleştiğini belirtti. Halihazırda Yemen Ensarullah ve Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçleri üç yönden Mağrib kapılarına dayanırken doğusunun da Hadramut yoluna tamamen nazır bir konumda bulunuyorlar. Bu yüzden firari Mansur Hadi güçlerinin kontrolünde olan en son ve önemli kentin kuşatması tamamlanmış ve askeri açıdan düşmüş durumdadır. Ulusal Kurtuluş Güçlerin Mağrib kentine girişinin gecikmesi konusunda bugünlerde Suudi medya, koalisyon güçlerinin Ulusal Kurtuluş Güçlerine karşı direndikleri izlenimi bırakmaya çalışıyorlar. Fakat gerçekte ise Ensarullah ve Ulusal Kurtuluş Güçlerinin bu kente girişleri kesinlik kazanmıştır. Fakat Ulusal Kurtuluş Hükümeti güçleri, güçlü yerli kabilelerle koordinasyon yapılmadan kente girmek ve kamuoyunu rahatsız etmek istemiyorlar ve olayları barışçıl yollardan çözmek istiyorlar. Tüm bu yaşananlardan dolayı Arabistan ve bağlı haber çevreleri son günlerde büyük bir şaşkınlık yaşıyorlar. Zira Mağrib kentinin Suudi ve Birleşik Arap Emirlikleri uçaklarının işgalinden kurtarılması sadece askeri bir başarı değildir. Yemen Savaşı'nda Suudilerin kesin yenilgisi ve Batı Asya'da güç dengesinin daha ciddi bir şekilde değişmeye başlamasıdır.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak. Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 27 Haziran 1400, Hicri Kameri 12 Rabiüs Sani 1443,
ve miladi takvimle 18 Kasım 2021 Perşembe. ...42 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1358'de Amerika'nın Tahran'daki casusluk yuvasının İranlı öğrenciler tarafından ele geçirilmesinden 2 hafta sonra İmam Hümeyni'nin emriyle kadın ve siyahi rehineler serbest bırakıldılar. Amerika'nın Tahran'daki casusluk yuvasının merkez binası İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı casusluk ve komplo için faaliyetlerde bulunuyordu. Ve bu yüzden casusluk yuvasındaki personel Amerika'nın casusları olarak öğrenciler nezdinde korunuyorlardı. Ancak İmam Hümeyni insanseverlik duyguları ve Amerikan toplumundaki kadın ve siyahilere karşı ırk ayrımı ve zulmü dikkate alarak onların serbest bırakılmaları emrini verdi. İmamın öğrencilere yazdığı mektubun bir kısmı şöyledir. İslam kadınlara ve Amerikan baskısı altında yaşayan ve İran'a zorla gelmiş olabilecek siyahilere özel haklar veriyor. Yani casuslukları kanıtlanmadıkça onlara indirim yapın. Sonuç olarak 13 kadın ve siyahi rehine serbest bırakıldı. ...37 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1363'te İran'da 8 yıllık kutsal savunma döneminde önde gelen komutanlardan ve Ali bin Ebi Talib aleyhisselam 17. Birlik Komutanı Tümamiral Mehdi Zeyneddin şehit düştü. Şehit Zeyneddin İslam İnkılabı'ndan sonra imar cihadı alanında faaliyetlerine başladı ve ardından İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'na katıldı. Beş yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1395'te İran İslam İnkılabı'nın önde gelen mücadelecilerinden Merziye Haditçi Dabba vefat etti. Hicri Şemsi 1353'te Savak tarafından tutuklandı ve kızıyla birlikte hapse atıldı ve en şiddetli işkencelere maruz kaldı. Ayrıca İmam Hümeyni'nin Fransa'ya gittiğinde Fransız polisi bu ülke polisinin onun korunmasından sorumlu olması konusunda ısrar etti. Ancak imam şiddetle karşı çıktı. Dabba Nofel Le Chateau'ya gitti ve aldığı bilgiler neticesinde İmam Hümeyni'nin özel korucusu oldu. İslam İnkılabı'ndan sonra İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun kurucularından biri olan Dabba, İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun ülkenin batı bölgesindeki ilk komutanı olarak Hemedan İslam İnkılabı Muhafızlar Ordusu'nun sorumluluğunu üstlendi. Dabba'nın İran düzenine karşı Komole ve Kürdistan Demokrat Partisi gibi teşkilatların çökertilmesinde büyük rol oynadı. ...26 yıl önce bugün Hicri Şemsi 27 Haban 1374'te İranlı ünlü alim ve fazıl ve mücahit Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi Hemedani vefat etti. Hicri Şemsi 1285'te İran'ın batısındaki Hemedan yakınında dünyaya gelen Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi Hemedani, gençken dini ilimleri öğrenmek için Hemedan'a gitti. Kum Dini İlimler Havzası ve Necef Eşref'teki Dini İlimler Havzası'nda 5 yıl kalan Ayetullah Gulam Hüseyin Caferi Hemedani ardından içtihat derecesine ulaştı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Türkiye'den köşe yazarları. Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Cumhuriyet.
Dolarda rekor artış durdurulamadı. Yeni rekor.
Karar.
AK Partili Şamil Tayyar'dan çarpıcı iddia. 50+1 Cumhurbaşkanımıza kurulmuş bir tuzaktı.
Ve Yeni Asya.
İsrafı bitirin, vergileri düşürün.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Emre Kongar 16 Kasım tarihli Cumhuriyet Gazetesi'nde İktidarın Yeni Aldatmacaları başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Bu çağda Türkiye gibi çok sorunlu ve karmaşık yapıdaki bir ülkede tek kişi yönetiminin başarılı olması olanaksızdı. Ayrıca bu yapısal olanaksızlığa ek olarak Erdoğan AK Parti iktidarının tek kişisinin ve kadrolarının bu yönetimi başarmak için ne gibi nitelikleri ve yetenekleri olduğu da çok tartışmalıydı diyen yazar yazısının devamında şunları belirtiyor.
Sonuç olarak nihai hedefimizi gerçekleştirdik denilen, Cumhuriyet'e karşı büyük başarı sanılan ve zafer naralarıyla kutlanan 16 Nisan 2017 Anayasa Halk Oylaması ile ilan edilen şahsım devleti Erdoğan-AKP iktidarının iflasını hızlandırdı. Üstelik de siz bu kardeşinize yetkiyi verin, ondan sonra bu faizle şunla bunla nasıl uğraşılır göreceksiniz ifadesi bu iflasın hem gizlenmesini hem de başarısızlığın başka sorumlulara yüklenmesini olanaksız hale getirdi. Tam bu arada iktidar kanadından ve tetikçi medyadan bir bölümü birbirleriyle çelişen ama hepsi şahsım devletinin başarısızlığını kabul eden ve muhalefete ödün veriyor izlenimi yaratan mesajlar gelmeye başladı. İyi Parti üzerinden bu partinin liderine, yöneticilerine ve tabanına yönelik saldırılar, tehditler, suçlamalar, CHP'nin kapatılmasına ilişkin öneriler, milletvekillerinin yurt dışına sürülmesine ilişkin tarihsel örneklerin gündeme getirilmesi, Anayasa Mahkemesi'nde açılan HDP'nin kapatılması davası, Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'nın hapis kararlarında ısrar ve hem teröristlik hem de casusluk suçlamalarının devamı, bütün muhalefeti terörizme suçlayan ifadeler, muhalefet liderlerine ayrı ayrı yöneltilen hakaret ve suçlamalar, Erdoğan AKP iktidarından ayrılan ve ayrı partiler kurarak muhalefete geçen Deva ve Gelecek partilerinin genel başkanlarına ve mensuplarına yönelik olarak hain suçlamaların yapılması, muhalefetle temas ve ortak çalışma gerçekleştirme yoluyla gizli bir meşruiyet arayışı, şahsım devleti modelinin iflasına ve parlamenter demokrasiye dönüş gerekliliğine ilişkin eylem ve söylemler, Cumhurbaşkanı seçiminde aranan %50+1 koşulunun yanlışlığı ve yetersizliği, parlamenter demokratik rejim üzerinde bazı uzlaşmaların yapılabileceğine ilişkin mesajlar, yeni bir sivil anayasa çalışması için ortak komisyon kurulması önerisi, Erdoğan AKP iktidarının koltuk değneği olan MHP'nin iktidar ortağı değil muhalefet olduğuna ilişkin siyasal gerçeklere aykırı olan iddiaları, Erdoğan AKP'nin iktidarının Saadet Partisi'nden ve Temel Karamollaoğlu'ndan destek araması, artık ne muhalefet partileri bu tuzaklara düşer, ne kendilerine kullanışlı aptallar adını takan ikinci cumhuriyetçiler ve yetmez ama evetçiler yeniden AKP'nin peşine takılır. Ne de Kürtler açılım adı altında kapalı kapılar arkasında gizli müzakerelerle üretilen fantazilere kanar. Çünkü iktidar elindeki tüm iç ve dış kozları kaybetmiştir.
İsmet Barkan 16 Kasım tarihli Karar Gazetesi'nde MHP ufak ufak AK Parti'ye mesafe koymaya başladı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Hani çok alametler belirdi denir ya, gerçekten de alametler belirmeye başladı. Türkiye'de işlerin nasıl hemen hemen her konuda kötüye gittiğini söylememe gerek yok sanırım. doların fiyatının 10 liranın üzerinde olduğunu hatırlatmam yeterli diyen yazar yazısını şöyle sürdürüyor.
Bu sembolik anlamı ve sözlük anlamı o kadar büyük bir olay ki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olan şeyin ağırlığını tam olarak kavrayamadığını düşünmekten başka bir şey gelmiyor insanın aklına. Çılgınca bir deneme içindeyiz ve yanıldığımızı görmek için daha ne olması gerekiyor bilmiyorum. Erdoğan'ın bu olan biteni görmemesi veya görse bile değiştirmemesi bir siyasi sonuç yaratacak gibi duruyor. Geçen hafta MHP lideri Devlet Bahçeli durduk yerde partisinin aslında bir muhalefet partisi olduğunu söyledi. Biz Bahçeli acaba neden böyle bir cümleyi konuşmasının arasına sıkıştırdı diye düşünür, türlü çeşitli spekülatif açıklamalar yapmaya çalışırken önceki gün MHP'nin genel başkan yardımcılarından Mevlüt Karakaya iktidarın bir parçası olmadıklarını hatırlatma gereği duydu. Hayır, Karakaya Cumhur İttifakı'nın parçası olmaya devam ettiklerini söylüyordu ama hükümet ile icraatına bir hayli mesafe koyarak yapıyordu bunu. Yanlış görürsek söyleriz, bize ulaşan talepleri iletiriz ama o kadar demeye getiriyordu. Türkiye'yi hepimiz biliyoruz, ben hükümet diye yazıyorum ama bu tamamen eskiden kalma bir alışkanlık. Bizim tek kişilik bir hükümetimiz var, Tayyip Erdoğan o hükümetin başkanı, başbakanı ve bakanı. Bakın önceki gün daha önce EYT konusunda bizzat kendi bakanlığı tarafından yalanlanmış olan Çalışma Bakanı Vedat Bilgin bu sefer Cumhurbaşkanı tarafından yalanlandı. Bakan 3600 ek göstergeyle ilgili yasanın Ocak ayında meclis gündemine geleceğini söyledi. Aynı toplantıda konuşan Cumhurbaşkanı ise bu çabayı aylarca öteye itti. 2022 sonundan önce dedi. Bu son olay çok çarpıcı diye anlatıyorum ama Cumhurbaşkanı ile bakanları arasındaki ilk koordinasyon arızası değil bu. Daha önce de oldu. Bakan bir şey söylüyor, Cumhurbaşkanı daha farklı bir şey. Elbette sonunda Cumhurbaşkanı'nın dediği oluyor. Dolayısıyla MHP'nin arasına mesafe koymaya başladığı icraat öyle sevilmeyen bakanların yaptıkları ettikleri değil, esasen doğrudan Cumhurbaşkanı'nın icraatı. Ankara kulislerindeki iddialara bakılacak olursa Devlet Bahçeli'nin biz muhalefet partisiyiz sözlerinin ve partisinin tutumunun nedeni aslında Abdülhamit Gül'ün Adalet Bakanlığı görevinden alınmasını sağlamak. Gül'ün Bahçeli'nin şikayetçi olduğu isimlerden biri olması şaşırtıcı değil ama son bir haftanın gelişmeleri bana soracak olursanız MHP açısından daha stratejik bir değişikliğe işaret ediyor. Mesele Erdoğan'ın Gül'ü feda edip etmemesinin ötesinde. Bizlerin gördüğü kamuoyu araştırmalarını hatta daha fazlasını MHP'de görüyor ve Cumhur İttifakı'nın bir çıkmaz sokakta olduğunu, bırakın oy artırmayı, mevcut oy kanamasını durduramadığını fark ediyor.
Cevher İlhan 16 Kasım tarihli Yeni Asya gazetesinde 50+1'i tasfiye ile ucube sistemi tahkim başlıklı yazısını okuyucularla paylaşıyor. Tek kişilik yönetimin yerine demokrasi ve hukukun üstünlüğünü esas alan Millet İttifakı'nın bütünlüğünü muhafaza edip 6 partinin katılımıyla demokratik parlamenter sistem işbirliğini geliştirmesi iktidar cephesini çok rahatsız etmiş. Vaziyet şu ki ekonomiden dış politikaya bütün alanda dibe vuran, yargısız infazla yüz binlerce vatandaşın hukuksuzluklara maruz kalıp mağdur edildiği, hak ve hürriyet ihlalleriyle hukuk skandallarını ayyuka çıktığı ucube sistemin vahim çöküşü her haliyle ortada diyen yazar şöyle devam ediyor.
İflas eden ucube sisteme karşı güç birliğindeki demokrasi ittifakını parçalama ve dağıtma amaçlı iftira ve karalamaların boşa çıkması, tehevvür ve paniğiyle en üst düzeyde her türlü tahkire tevessül ediliyor. Ancak bunların da sonuç vermemesi üzerine bu kez 3 Kasım 2002 seçimlerinde başta %9.7 ile baraja takılan DYP olmak üzere diğer partilerin %7-8'lere varan oylarıyla %48 oyun meclis dışında kaldığı, AKP'nin %34,29 oyla meclisin %65'ini doldurup tek başına iktidara geldiği kumpasa benzer yeni senaryoları sahneleme provaları yapılıyor. En son iç siyasetten ekonomiye, dış politikadan terörle mücadeleye kadar birçok başlığı görüştüğü Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu'nun denetlenmeyen sisteme dair endişeleri karşı Cumhurbaşkanı'nın tek kişilik sistemi savunup sadece Cumhurbaşkanı seçilmek için gereken %50+1 oy şartının mahsurlu olduğunu anladık. O zaman bu kadar sıkı bir şeye bağlamamız gerekir mi? Onun farkına vardık, şikayeti dikkat çekici. Görünen o ki Cumhur İttifakı 2017 referandumunda Bahçeli'nin madem Cumhurbaşkanı anayasaya uymuyor, o zaman anayasayı Cumhurbaşkanı uyduralım ikrarıyla, yani hukuku fiili duruma uydurma çarpık bahanesiyle mecliste, hukuk çevrelerinde, üniversitelerde ve kamuoyunda yeterince tartışılmadan genel kuruldan geçirilen ve 4 yıl içinde bütün alanlarda dökülen Cumhurbaşkanlığı sistemini ikame etme peşinde. Bunun temrinleri yapılıyor.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars'te Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars'te Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterli olacak.
Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İmam Hümeyni Mektebi'nde.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 131. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde geçen iki bölümdeki sohbetimizde ele aldığımız İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde İran İslam Cumhuriyeti nizamında silahlı kuvvetlerin konumu ve görevlerine ilişkin görüşünü gözden geçireceğiz.
Geçen bölümde belirtildiği üzere İmam Hümeyni silahlı kuvvetlere istiklal ve özgürlüğün habercisi olan ve İran milletini zulüm ve bağımlılıktan kurtaran İslam dinine bağlı kalmalarını ve bunun üzerinde ısrarla durmalarını tavsiye ediyor. İmam Hümeyni ayrıca silahlı kuvvetlere Doğu ve Batı'nın etkisi altında olan siyasilerin komplolarına ve yine silahlı kuvvetleri kullanarak İran İslam Cumhuriyeti nizamını devirmeye yeltenenlere karşı uyanık olmalarını ve bu tür komploların savaş cephelerinde İslam aşkı ile büyük fedakarlıklara imza atan silahlı kuvvetleri İslam'dan ve milletten kopararak Doğu veya Batı bloklarının kucağına atmalarına ve böylece silahlı kuvvetlerinin fedakarlıklarını yok etmelerine müsaade etmemelerini vasiyet ediyor.
İmam Hümeyni bu doğrultuda ve silahlı kuvvetlerin doğu ve batı bloklarına bağımlı hale gelmesini önlemek için hükümete ve silahlı kuvvetlere Amerika ve Sovyetler Birliği ve bu iki devletin uydusu olan ülkelere öğrenci göndermekten kaçınmalarını ve onlara sanayide bağımlı olmaktan kurtulmayı tavsiye ediyor. Şimdi sohbetimizin devamında İmam Hümeyni'nin tarihi vasiyetnamesinde silahlı kuvvetleri siyasi münakaşalara girmekten men etmesini gözden geçirelim.
Ülkenin toprak bütünlüğünü korumak ve içeride düzeni sağlamak silahlı kuvvetlerin iki temel görevidir. Buna karşın birçok ülkede tarihi deneyimler silahlı kuvvetlerin birçok durumda gücünü siyasi işlere müdahale etme ve yönetimleri değiştirme uğrunda kullandıklarını gösteriyor. Bu ülkelerde askerler yaşanan siyasi gelişmelerde ve özellikle ecnebi sömürücülerle mücadelede milli yönetimlerin kurulma sürecinde ülkenin siyasi arenasında güç kazandığı ve birçok durumda siyasi güçleri devre dışı bırakarak siyaset meydanında hakim güç haline geldiği anlaşılıyor.
Bir ülkede askerlerin siyasete müdahale ederek el atması aslında o ülkede siyasi nizamın demokratik olma derecesi ve halkın siyasi kültürüne bağlı bir durumdur. Bazı uzmanlar ise militarizm ve askerin siyasete müdahalesinde iki modelden söz ediyor. Birincisi askerlerin doğrudan siyasete müdahale etmesi, ikincisi halkın siyasi ve sosyal yaşamında militarizm kültürü ve disiplini ve sulta ve itaat ilişkisinin hakim kılınmasıdır.
Militarizm toplumda savaş çırtkanlığının gelişmesi ve takdir edilmesine yol açtığından ve bazen savaş halka ruhi ve psikolojik açıdan enerji kazandırdığı düşünülerek ahlaki açıdan haklı telakki edildiğinden çağdaş dünyada toplumda militarizmden ve askerlerin siyasete müdahale etmelerinden siyasi ve sosyal bir sıkıntı ve hastalık şeklinde söz ediliyor.
Askerlerin siyasete müdahale etmeleri aslında sadece geri kalmış veya gelişmekte olan ülkelere has değildir. Hatta bazı demokratik ülkelerde de görülebilir. Bu ülkelerde tarihin bazı dönemlerinde askerler yüksek siyasi mevkileri işgal etmiştir. Amerika'nın II. Dünya Savaşı'ndan sonra iki başkanı Roosevelt ve Eisenhower buna bir örnek sayılır. Yine Fransa'da Napolyon Bonaparte döneminde de ordunun Fransa halkının siyasi ve sosyal yaşam üzerindeki sultası had safhaya ulaştı ve askerler iç güvenliği ve sosyal dayanışmayı sağlamakla görevlendirildi.
Gerçekte gelişmiş ve demokratik ülkelerde askerlerin müdahalelerine birçok örnek verilebilir. Ancak her halükarda gelişmekte olan ülkelerde medeni güçler, sosyal sınıflar ve siyasi partilerin zayıf olması yüzünden silahlı kuvvetler siyasette önemli rol ifa ettiği de bir gerçektir. Bu ülkelerde hükümetin ve anayasaların zayıf olması ve halk arasında meşruiyetini kaybetmesi askerlere siyasete müdahale etmeleri yönünde zemin hazırlıyor.
Yine birçok gelişmekte olan ülkelerde reformcu siyasi güçlerin yokluğunda askerler ülkenin kalkınma programlarını uygulamaktan sorumlu oluyor. Bu ülkelerde milli vahdet ve dayanışmanın zayıflaması ve bölünme riskinin artması ve muhalif güçlerin ortaya çıkmasına paralel olarak askerler siyasete el atarak ülkenin toprak bütünlüğünü savunmaya başlıyor ama daha sonra siyaset meydanından çekilmiyor ve çoğu zaman siyasi mevkileri işgal etmeyi bile sürdürüyor.
Askerlerin siyasete müdahalesinden kaygı duyan uzmanlar, askerlerin profesyonelleşmesini, bu sorun üstesinden gelmenin etkili yollarından biri olarak gündeme getiriyor. Söz konusu uzmanlara göre gelişmiş ülkelerde askerlerin siyasete müdahale etmelerinin azalmasının sebebi, bu ülkeleri yöneten siyasi rejimlerin, siyasi partiler ve parlamento gibi kurumlardan toplumun siyasi kültürünü geliştirmek ve halkın siyasete doğru katılım eylemine yönelmek ve yürütme kuvvetini sadece uzmanlık gerektiren alanlarla sınırlamakta yararlanmalıdırlar. Bu tür ülkelerde askeri güç sadece askeri uzmanlık alanlardaki işlevleri çerçevesinde rol ifa ediyor ve başta siyaset olmak üzere başka alanlarla karışmıyor ve politikacıların kararlarına uyuyor.
Görüşü savunan düşünürlere göre siyasi kalkınma, kurumların uzmanlaştırılması ve profesyonel hale getirmesi bir yandan medeni toplumun ve özgürlüklerin gelişmesi ve hukukun kurumsallaşması diğer yandan askerlerin siyasete müdahale ihtimalini büyük ölçüde azaltıyor. Zira bu tür bir müdahale siyasi istikrarsızlığa ve askerlerin adının kötüye çıkmasına sebep olur. Askerlerin siyasete karışmasına karşı olan düşünürlerden biri olan Huntington'a göre askeri güçler profesyonel oldukları ve subaylar birer profesyonel kişi olarak görevlerine bağlı kaldıkları takdirde artık siyasete karışmalarından kaygı duymamak gerekir.
İran çağdaş tarihinde yani yaklaşık son 200 yılda sürekli askerlerin siyasete müdahalelerine tanık olan bir ülke olmuştu. Kral Fetale'nin saltanatı döneminde veliaht Prens Abbas Mirza'nın İran'da modern bir ordu kurmaya çalışan ilk kişi olduğu belirtilmelidir. Ancak Meşruta devrimi zafere kavuşarak Rıza Han iktidarın başına geçtikten sonra İran'da modern ordunun temeli ve yenilenme ve gelişme programları hayata geçti. Rıza Han Pehlevi Hicri Şemsi 1300 yılında yani yaklaşık 100 yıl önce Subay Akademisi'nin temelini attı ve ülkenin askeri bütçesini genel bütçenin 1/3'ünü ve askeri sayısını da 4 katına yani 150 bin askere çıkardı. Rıza Han saltanatı döneminde askerler resmen iktidarı elinde tutuyordu. Zira Rıza Han bizzat bir askerdi ve darbeyle iktidarın başına geçmişti.
İran'da militarizm ve askerlerin müdahalesi Rıza Han'ın oğlu Muhammed Rıza'nın saltanatı döneminde de devam etti. Özellikle 1953 askeri darbe sarayla ordu arasında işbirliği sonucunda gerçekleşerek daha da şiddetlendi. Darbeden sonra özellikle de 1960'lı ve 1970'li yıllarda asker sayısı 120 binden 400 bine çıkarıldı. Öte yandan petrol gelirinin artmasıyla birlikte 5 yıl içinde 6 milyar dolar silah satın alındı. Gerçekte askerlerin gücünün artması ve siyasete müdahaleleri İran halkının saltanat rejimine karşı kıyam ederek devirmesinin sebeplerinden biriydi.
Thank you.
İslam İnkılabı sırasında ise halkın askerlerin siyasete karışmaması yönündeki talebi daha da ciddi hale geldi. Bu yüzden başta İmam Hümeyni olmak üzere inkılap liderleri konuşmalarında sürekli askerlerin siyasete karışmamalarına vurgu yaparak bunun sebeplerini açıkladı. İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde de askerlerin ve silahlı kuvvetlerin siyasi saflaşmalardan ve ülkenin siyaset işlerinden uzak durmaları, silahlı kuvvetlerin gücünün güvencesi ve aralarında anlaşmazlık yaşanmamasının güvencesi olacağını belirterek komutanlara bu önemli ilkeden taviz vermemelerini ve siyasi saflaşmalara girmemelerini tavsiye etti.
İmam Hümeyni tarihi vasiyetnamesinde silahlı kuvvetlere hitaben şöyle diyor: "Benim silahlı kuvvetlere kesin vasiyetim, nizamın yasalarına uydukları gibi siyasi gruplara girmemeleridir. Silahlı kuvvetler ister askeri güçler, ister güvenlik güçleri, ister inkılap muhafızları, ister gönüllü seferberler ve ister başka güçlerden olsun hiçbir siyasi gruba veya partiye katılmamalı ve siyasi oyunlardan uzak durmalıdır. İşte o zaman askeri gücünü koruyabilir ve aralarındaki ihtilaflardan korunmuş olurlar. Komutanlar da komutası altında olan askerleri siyasi partilere girmekten men etmelidir."
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı'nın 40. Zafer Yıl Dönümü dolayısıyla hazırladığımız İmam Hümeyni Mektebi'nde başlıklı sohbetimizin 131. bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda bizleri www.parstoday.com üzerinden takip edebileceğinizi, ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi belirtmek istiyoruz.
Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Farklı bir açıdan 8 yıllı kutsal savunma yılları.
Farklı bir açıdan 8 yıllık Kutsal Savunma Yılları isimli dizi sohbetimizde İranlı gençlerin 1980'lerde Saddam rejiminin İran'a dayattığı savaşta gösterdiği kahramanlık örneklerini ele almak istiyoruz.
Sohbetimizin bugünkü bölümünde Saddam rejiminin dayattığı 8 yıllık savaşın özellikleri üzerinde durup İmam Hümeyni'nin mücahitler İranlı gençler arasındaki konumuna değineceğiz.
İran İslam Devrimi birçok acı ve tatlı olaydan geçmiş ve bu olayların her biri bu halk devrimine özel bir tat kazandırmıştır. Bu olayların her biri önemli bir boyut kazandırmakla kalmamış, kimi zaman da önemli bir pırlantanın da tecelli etmesine yol açmıştır. Bu büyük olaylardan biri İslam Devrimi'nin zaferiyle Batı ve Doğu'nun İki süper gücünün ve onların uydularının düşmanlığı ile İran İslam Cumhuriyeti'ni devirmek amacıyla ortaya çıkan Kalleş Savaşı'ydı.
İran halkı, İslam devriminin büyük lideri İmam Hümeyni'nin önderliğinde devrimini savunmak için ayağa kalktı. Devrimi ve vatanlarının toprak bütünlüğünü savundu. Bu dönemde İran'ın cesur gençleri kutsal savunma dönemi olarak adlandırılan İran tarihinde hassas ve çok parlak bir dönem yarattı. Bu 8 yıllık savaş sahip olduğu özelliklerle kutsal lakabını aldı ve bu topraklara karşı başlatılan savaşlara göre özü itibarı ile de farklı bir hale geldi.
İranlı mücahit gençlerin empoze edilen savaşın 8 yılı boyunca gösterdikleri davranışlar bu kutsal savaşı diğer savaşlardan farklı kılmış ve dayanıkları kültürünün ortaya çıkmasına da sebebiyet vermiştir. Larousse ansiklopedisi ise kültürün anlamını şu şekilde vermiştir. Kültür, belirli bir uygarlık veya sosyal grupla ilgili bir dizi bilgi birikimine denir. Başka bir ifadeyle kültür, insan olduğunun toplumun bir üyesi olarak kazandığı bilgi, inanç, sanat, ahlak, yasa, örf ve diğer kural ve alışkanlıkları içeren bir dizi bilgi birikimini ifade eder. İngiliz teorisyen Anthony Giddens kültürü şöyle tanımlar. Kültür, bir topluluğun üyelerinin ya da topluluğu kesimlerinin yaşam biçimi anlamına gelir. Kültür, giyim tarzı, evlilik ve aile yaşamına geleneklerine, iş modelleri, dini törenleri ve boş zamanlardaki etkinlikleri içerir.
Dayanıklılık kültürünün göstergelerinden biri, İslam devriminin büyük kurucu lideri İmam Hümeyni'nin konumunu ve onun İran gençliğinin kalbindeki konumunu ve popülaritesini tanımaktır. Böylece binlerce İranlı genç, savaş gücü eksikliği yaşanması halinde İmam Hümeyni'nin mesajı ve çağrısıyla savaş meydanlarına akan ederdi. Şehitlerin en önemli vasiyeti de İmam Hümeyni'ye uyma tavsiyesiydi.
İmam Hümeyni'nin en önemli özelliklerinden biri, mücadelelerinin ve sosyopolitik faaliyetlerinin temellerinin zulüm karşıtlığı ve İslami öğretilere dayanmasıdır. İslam devriminin kurucu lideri, zulümleri beyan ederek önceki yönetimlerin geleneklerini ve anormalliklerini bozarak ve yeni parlak bir düzen kurarak insanları ülkelerine ulaşma yolunda motive etmeyi başarmıştır.
Halk, İmam Hümeyni'nin bilgilendirmeleri ile Kur'an-ı Kerim'den ve Ehl-i Beyt sözlerinden esinlenerek, söylenen sözleri kabul ederek bu yolda tüm varlıkları ile çalışmaya başladılar. Ve en önemli sermayeleri olan canlarından bile geçmeye razı oldular. Ve bu hususta övünmeye bile başladılar. İmam Hümeyni'nin sözlerinin sonuca ulaşması için bütün hayatlarını bile vermeye razı oldular.
İnsanlar böyle İslam'ı bir kıyama önderlik eden İmam Hümeyni'nin tüm manevi sermayesiyle öne çıktığında dini ve manevi bir lider olduğuna inanıyorlardı. Bu nedenle İslam İran'ın zulme karşı olan halkı pervane gibi liderleri etrafında toplandılar ve onun elini güçlendirme ve ona yardım etmeye çalıştılar.
Bu 8 yıllık savaşı kutsallaştıran bir diğer konu ise savaş alanında mücahitlerin peşinden koştuğu yüce hedefti. Bu amaç İslam'ı ve Ehl-i Beyt'i savunmaktır. Allah Resulü ve Ehl-i Beyt'ine uyanlar her zaman zulme karşı koysalar da tarih boyunca pratikte ayaklanmalar ve kıyamlar başlatsalar da bu hareketlerin hiçbiri İslam İnkılabı gibi sonuca ulaşamamıştır. Çünkü İslam İnkılabı'nın kurulmasıyla birlikte İslam'ın adalet ve zulümle mücadele çağrısı tüm dünyada yankılandı. Bu faktör o kadar belirgindi ki insanlar öldürseler de öldürülseler de bu şekilde kazanacaklarından eminlerdi.
İran gençliği Vatan ve İnkılap müdafası için şehit ormanları halinde büyük bir saadet elde edeceklerini biliyorlardı. Çünkü Allah'ın dinine yardım etme ve Kur'an-ı Kerim'in ve Peygamber Efendimiz'in de emirlerini yerine getirme yolunda da canları feda ettiklerini biliyorlardı. İran'ı genç mücahitler kanlarının her damlasını akıtarak İslam ağacının daha verimli olacağına inanıyorlardı.
Irak'ın Baas ordusunu ve Saddam rejimini savaş sahnelerinde büyük bir yenilgi uğratmış olsalardı, bu zaferi yine de Allah'ın lütfu ve ihsanının bir sonucu sayarlardı. Bu yüzden savaşta ister galip gelsinler, ister şehit düşsünler, bunu ilahi bir zafer sayarlardı. Çünkü ebedi saadeti Allah ve Peygamber Efendimizin ve Ehl-i Beytinin emirlerine uymakta görürlerdi. Bu derin inanç hem ön cephede hem de genç İranlı savaşçıların cephe hattının arkasındaki üstlerinde tüm savaş hatlarında manevi ve sakinleştirici bir atmosfer yaratmıştı.
Irak nüfus ve yüzölçümü bakımından İran'da daha az nüfuslu ve daha küçük olmasına rağmen bu savaşta İran sadece Saddam rejimi ve Irak'ın Baas ordusu ile karşı karşıya kalmamış, Doğu ve Batı'nın iki blokundan yaklaşık 56 ülkenin maddi ve manevi destekleri ve Saddam'ı güçlendirme süreci ile karşı karşıya kalmıştı. Bu ciddi sayıdaki ülkeler, Saddam rejimine ekonomik yardımda da bulundular. Askeri, istihbarat ve siyasi destek de sağladılar.
Empoze edilen savaş sırasında bataklığa saplanmış Baas ordusunun uğradığı tekrarlanan yenilgiler nedeniyle Baas ordusu birlikleri defalarca yeniden inşa edildi ve güçlendirildi. Buna rağmen İran İslam Cumhuriyeti'nin ağır yaptırımlar altında olduğu ve dikenli tel bile alamadığı gerçeği durumun nedenle adil olmadığını gösteriyordu. Bu bağlamda askeri tesislerin dikenli tel ihtiyaçlarının sağlanması konusunda ciddi kısıtlamalarla karşı karşıya kalması bunun açık örneğiydi. Bu arada bir uçağın veya helikopterin düşürülmesi ve bir tankın veya topun imha edilmesiyle Baas rejiminin destekçileri Irak'ın cani diktatörüne daha gelişmiş silahlar sağlıyor ve onun elinin boş kalmasına izin vermiyorlardı.
Bu yüzden İslam İnkılabı rehberi İmam Hümeyni dayatılan savaşı iki ülkenin savaşı değil de İslam ve küfrün arasındaki savaş olarak değerlendirmiştir. İmam Hümeyni savaşla ilgili açıklamalarında İslam ile küfr arasındaki savaş ifadesi bolca görülmektedir. İmam Hümeyni bu hususta şöyle buyurmaktadır. Savaş, gayrimüslim bir bazı Irak denen İslami bir hükümete saldırısı söz konusudur. Bu da küfrün İslam'a karşı ayaklanışıdır. Biz İslam'ı korumak istiyoruz. Ancak Irak'taki bu partinin varlığı ile İslam'ı tehlikede görüyoruz. İmam Hümeyni bir başka yerde de şöyle buyurmaktadır. Savaşımız İslam ile küfür arasında bir savaştır. İki ülke arasında bir savaş denilemez buna.
Değerli dinleyiciler, farklı bir açıdan 8 yıllık kutsal savunma yılları isimli sohbetimizin ikinci bölümünün sonuna geldik.
Programımızın sonunda farsude.com'u ziyaret edebileceğinizi, görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir'ye gönderebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Kalıcı Itır. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin çeşitli dini ve mezhebi öğretiler hakkındaki açıklamalarını sizlere kısaca aktaracağız. Bugünkü sohbetimizde İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin İmam Musa bin Cafer'den naklen fereci beklemenin bizzat bir nevi fereç ve açılış olarak İnsanların umutsuzluk ve çaresizlikten kurtulma aracı olduğuna değinmesini ele alacağız. İmam Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayette "Afzalul ibadeti ba'del ma'rifetil intizarul ferac" gelmiştir. Marifet tevhid demektir ve ondan sonra en iyi amel İlahi gerçeklerin marifeti ise fereci beklemektir. Emir el-Mümininden fereci bekleyin, ilahi ruh ve rahmet ve açılıştan umutsuzluğa düşmeyin. Öyleyse fereci beklemekte umut vardır. Hareket vardır, eylem vardır ki elbette şimdi fereç hakkına söylenmiştir. Ve kesin olan ise fereci beklemek, yani Veli-i Asr Hazretini beklemektir. Bu fereci beklemenin bir mıstağıdır. Resulullah'ın "Benim ümmetimin en üstün ameli fereci beklemektir" buyurması, insanın hayatında ortaya çıkan tüm sorunlara nazirdir. Hayatta farklı sorunlar oluşur. İnsanın bu sorunlara karşı umutsuz olmaması ve fereci beklemesi gerekiyor. Ferecin geleceğini bilmesi gerekiyor. Bizzat fereci beklemek bir nevi fereçtir ki bu Hazreti Musa bin Cafer aleyhisselam'dan bir rivayettir. Bizzat fereci beklemek ve açılışı beklemek insanı o umutsuzluk durumundan, o çaresizlik durumunun tuhaf işlere mecbur etmesinden kurtarır. Öyleyse peygamber ve imamların böyle demesi anlamı şu ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin ümmeti yaşamın hiçbir olayında ve hiçbir hadisede umutsuzluk ve yanılgıya düşmez ve her zaman ve her halde fereci bekler. Değerli dinleyiciler, Kalıcı Itır adlı sohbetimizin bir başka bölümünü dinlediniz. Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımıza önemli haberlerin özetleriyle son veriyoruz. İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın tutumunun Irak'ın bağımsızlığı ve halkın hakimiyetinin kurulması yönünde olduğunu söyledi. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu, İran'ın nükleer programı ile ilgili yeni rapor yayınladı. Tahterevancı Amerika ve 3 Avrupa ülkesi nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini çiğnediler dedi. Amerika, İran'da din özgürlüğü konusunda asılsız iddiasını tekrarladı. Erşadi, Siyonist rejim İsrail'in Filistin halkının kanını dökmekten suçlu görülmesi gerektiğini söyledi. Garip Abadi, Amerikalı şarkıcı insan onurunu ayaklar altına dedi. İran Hava Kuvvetleri Komutanı, Hava Kuvvetleri savaş uçaklarının en son teknolojiyle donatıldığını söyledi. Türkiye, Azerbaycan Cumhuriyeti'ne verdiği desteğini tekrarladı. Akdeniz'de İngiltere'ye ait F-35 savaş uçağı düştü. Yemen'den Suudi Veliaht Prensi'nin konutuna hava saldırısı düzenlendi. Belarus'un Brüksel Büyükelçiliği ateşe verildi. Sudan ordusunun saldırısında en az 10 protestocu hayatını kaybetti. Değerli dinleyicilerimiz, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Esen kalın.
Değerli dinleyiciler, Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızın sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20, dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında, kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faksla yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you. Thank you.